Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Hamdolsun yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlar, malumunuz olduğu üzere birkaç haftadan beri aile değerlerini işliyoruz. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile için mutluluğu ve huzuru artıracak aile değerlerinden bahsediyoruz. Geçmiş haftalarda bu meyanda sevgi, saygı, güven, sadakat, sorumluluk, empati, sabır, iletişim ve en son iki hafta teşekkür ve neden teşekkür yapmadığımızı açıklamak kastıyla da teşekkür kusurlarını sizlere anlatmıştım. Bir aile değeri olarak şu rahmet ve mağfiret ayında hoşgörü ve affetmeyle devam edelim inşallah. Sürçülisan edersek, zülfiyare dokunursak affola. Bizler de sizlerin hoşgörüsünü bekleriz efendim. Aziz dostlarım, hoşgörü psikolojik açıdan bireyin kendisinden farklı düşünen, kendisinden farklı hisseden ve kendisinden farklı davranan insanları büyük bir olgunlukla, anlayışla karşılaması ve kabul etmesi olarak tanımlanabilir. Bu bireyin, hoşgörü sahibi bireyin elbette, zihinsel esnekliğini, duygusal olgunluğunu ve elbette ki empati yeteneğini yansıtan bir özelliğidir. Gandhi, zayıflar asla affedemez, affetmek güçlerin özelliğidir demiş. Hoşgörülü insanlar başkalarının bakış açılarını anlamaya çalışır, farklılıklarına saygı duyar ve çatışmalara karşı daha yapıcı bir tutum sergiler. Psikolojik olarak hoşgörü, bireyin kendini güvende ve yeterli hissetmesiyle de ilişkilidir. Çünkü özgüveni yüksek bireyler tehdit algılamadan farklılıkları kabul eder. Sağlıklı sosyal ilişkiler kurar ve affederek kendilerini güçlendirirler. Affederek olgunlaşırlar. Affederek kendi etki alanlarını, auralarını, kapsama alanlarını genişletirler. Ama Batı dünyası yıllardır hoşgörüyü, her türlü fuhşiyatlarını ve sapkınlıklarını bizim tarafımızdan hoşgörülebilme kavramı olarak topluma empoze etmeye çalıştı. Onlar en küçük bir ayrılığa gayrılığa tahammül göstermezken, Orta Doğu coğrafyasında kendi inançlarına, hayat stillerine uygun görmedikleri en küçük bir olayda bile gelip bu cennet coğrafyayı tarumar ederken, şehirleri yağmalarken, namusları beş paralık hale getirirken, milyonlarca insanı şehit ederken, Irak'ın işgalinde gördük işte, 500 bin çocuk öldürdük ama buna değdi. Bu gerekliydi dedi Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright. Onlar asla bir hoşgörü ve tahammül göstermezken bizden kendi sapkınlıklarına tahammül edip üstüne üstlük bir de bu sapkınlıkları hoş görmemizi, bunun bir insani ve vicdani özellik olduğunu baskılamaya çalışıyorlar. Muhterem Halit'in Karaman hocamın ifade ettiği gibi Müslüman bu tür sapkınlıkları hoş görmez. Olsa olsa tahammül eder. Hani Müslüman bir kötülük gördüğünde onu eliyle, buna güç yetiremezse diliyle, ya yapmayın etmeyin diyerek, buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz ederek onu zemmetmesi, kötülemesi, o kötülüğe razı olmadığını ifade etmesi, melekleri ona şahit tutması İslami ve imani bir zorunluluk ve vecibedir. Çünkü tolere edilen, hoş görülen, tahammül edilen şey kötülük olduğunda hoşgörü suç haline gelir. Benim acizane bu programda bahsedeceğim hoşgörü, bir aile değeri olarak aile içerisindeki helal ve meşru çerçevedeki hal ve hareketlerle alakalı ufak tefek kusur ve hatalarla ilgili, bize doğru gelmeyen bazı kişilik ve karakter farklılıklarıyla ilgili, tarz, tavır ve üslup farklılıklarıyla ilgili hoşgörüdür. Aile içerisinde bu tip eylemlerle ilgili hoşgörüler huzuru, mutluluğu ve aile içi muhabbeti artırır aziz dostlarım. Affetmek geçmişi değiştirmez ancak geleceği genişletir demiş Paulo Bocuse. Affetmek hem bizi hem karşımızdakini hem de buna şahit olan aile efradımızı, çocuklarımızı, hısım akrabalarımızı ferahlatır. Yaklaşık 300-600, biraz Güneydoğu ve Karadeniz uşaklarında biraz daha geniş aile oluyor. Binlerce kişinin ferahlığı demektir affetmek. Affetmemek de binlerce kişinin azabı demektir. Muazzep kılınması demektir. Şöyle bir düşünün aziz dostlarım. Mübarek Ramazan ayındayız. Aile üyelerimizin hangi hal ve hareketlerini hoş görüyoruz? Sevgi bitince her şey göze batar. Çünkü sevgi bitince nefret başlar. Nefret de kin, gadap ve öfke halini besler. Bunlar da şeytana yakıt olur. Şeytan da tam bunları ister işte. Eğer aile içerisinde konuşma üslubu, beden dili, el kol hareketleri, jest mimikler, ağız şapırdatma, burun silme, yemek yeme, çay karıştırma, her şey ama her şey fazla gelmeye başlarsa orada sevgi bitmiş demektir. Orada sevgi yok olmuş demektir. O aileden sevgi kaçmış, gitmiş, silmiş, yılmış, yıkılmış demektir. Çünkü sevgi tahammülün yakıtıdır aziz dostlarım. Seven insan öncelikle hoş görür. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görür. Ortaya konan tavır hoşgörü sınırlarının üstünde bir şeyse buna da hem Allah rızası için hem de aile derler adına tahammül eder. İslam aile sisteminin temelinde sabır vardır. Sabır da işte bu tür tahammülleri bize kolay kılar. Sabır da bizim yakıtımız olur. Gazap şeytanın yakıt olur, sabır da bizim yakıtımız olur. Onun için el acele tümüne şeytan demiş Allah Resulü. Acele şeytandandır. Bizi acele acele acun bir halde. Çünkü ne kadar hızı artırdığınızda hata oranı, aynı bir araba sürerkenki halinizi düşünün. Hem hata oranınız, kaza oranınız, ihtimaliniz artar. Hem de çevredeki güzellikleri görme ihtimaliniz azalır. Rabbimiz Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da Enfal 28. ayet-i kerimede iyi biliniz ki mallarınız, evlatlarınız sizin için bir fitneden ibarettir. Allah yanında ise azim ecirler vardır derken fitne ifadesini bizi zorlayacak bir imtihan sebebi olarak saymıştır. Sınandığımız ve denendiğimiz, kurallara ve tavsiyelere uygun davranmazsak kaybedeceğimiz ve şeriata uygun olan bir tavır sergilersek ecir, sevap, mükafat alacağımız bir vesiledir ailemiz. Bir kademe daha zorlaştıracak olursak durumu, mesela Nisa 19. ayet-i kerimede Allah'ımız kadınlarınızla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur buyurarak bizim hoş görmediğimiz, hoşlanmadığımız bir durumun içinde Rabbimizin bizim hayrımıza birçok hoşluk yaratmış olabileceğini söyler. Bir müjde gibi bize bu ayet-i kerimesinde. Bunun bir adım ötesi bir ifade ise tam olarak şöyledir. Tegabun 14. ayet-i kerimede. Aslında bugün tam da konumuz olan hoşgörü ve tahammülün şifresi verilmektedir bu ayet-i kerimede sanki. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Dikkat buyurun aziz dostlarım. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Kime söylüyor bunu? Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Allah'a iman edenlere söylüyor. İman sahiplerine söylüyor. Onlardan sakının. Kimden? Hani eşlerimizde ve çocuklarımızdan bize düşman olanlar varsa onlardan sakının diyor Allah'ımız. Ama affeder ve kusurlarını başlarına kalkmaz. Hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şimdi Allah rızası için açıkladığım bu üç ayet-i kerimeyi Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyeleriyle birleştirirsek önümüze çıkan hakikate inanın biz de çok şaşırırız. Şoka uğrarız. Ya bu kadar da vahim bir durumdayız diye aile içerisindeki hoşgörümüz ve tahammülümüzün düzeyiyle alakalı kendimizden haşa imanımızdan endişe edecek bir hale gelebiliriz aziz dostlarım. Ama Yunus'un dediği gibi seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir diye kendi Molla Kasım'ımız olup kendimizi sigaya çeker. Hatalı bulunduğumuz, hatalı gördüğümüz durumlarda da Rabbimize iltica eder, ona sığınır. Şu mağfiret ayında, şu bağışlanma ayında, şu cennete kavuşma, cehennemden azat olma ayında ondan af dilersek umulur ki biz de mağfirun zümresine ilhak ediliriz inşallah. Bu konuda ne buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Yani biz eşimiz için harcamıyoruz onu, Allah için harcıyoruz. Öyle olunca hani nasıl kısabiliriz? Kelam-ı kibar da anlatılır hani bir gün Hazreti Musa Efendimizin evine bir misafir gelir. Ona çok güzel böyle bir et hazırlar, pişirir, getirir önüne tam koyar. Bir bakar adam böyle hemen kaldırır aç bir halde. Alır böyle ağzına atar. Ya dersen Rahman'ın adını anmadın, besmele çekmedin. Ne Rahman'ın adı ey Musa der, ben inanmıyorum. Ya kalk soframdan der o zaman kızgın bir şekilde. Adam da üzgün bir şekilde aç bitap perişan bir şekilde evden çıkar. Tam o sırada Rabbimiz buyurur ki ey Musa. Ne yaptın sen? Ben onun bana inanmadığını bilmiyor olabilir miyim? Bana inanmadığı halde bu yaşına kadar onu besleyen, onu büyüten, ona bunca nimet veren benken nasıl olur benim sana verdiğim nimetleri benim bir kulumdan esirgersin? Koşar gider, özür diler, af diler, ne olur der, ben bir hata ettim. Ne oldu der, ey Musa hani az evvel beni kovmuştun evinden. Hazreti Musa Efendimiz olanları anlatınca ya der şimdi benim gibi ona inanmayan bir kulu için böyle sevgili bir peygamberini böyle azarlıyor gibi uyardı mı senin ilahın? Evet der Hazreti Musa Efendimiz ya o zaman der ben de o ilaha inanıyorum. Ne oldu? Amacımız da bu değil mi? Tam olarak amacımız da bu değil mi? Bir kişinin ilahi kelimetullah faaliyetimizle Allah'ın rızasını kazanması, onun dinine girmesi, ona inanması amaç bu değil mi? Dünya ve yer ve gökler arasındaki her şeyden daha hayırlı değil mi? Bizim en çok yaptığımız hata aile içi iyilikleri yaptığımız iyilikten daha fazla bir karlılık bekleyerek yaptığımız ya da yapmakta olduğumuz için hüsranla sonuçlanmakta. Karşılık bekleyerek yapmak, şarta bağlamak. Allah için yapılıyorsa insan iyilikten imtina eder mi? Allah'ın karşılığını verdiğine de iman ediyorsa hiç onu kısar mı? Yani bir teşbihte hata yok. Evlerdeki musluktan böyle mücevher aktığını düşünün. Hani musluğu açtığımızda eve daha fazla mücevher geliyor. Kapatır mı insanlar sizce bir düşünün. Kapatır mıyız aziz dostlarım yani bile bile onu? Yani her affetmeyle, her bağışlamayla, her hoş görmeyle tabirimi mazur görün. Eve mücevherler akıtıyor Rabbimiz. Biz affetmez miyiz yani? Yıllar evvel hatırlayacaksınız basında çok tartışıldı. Videoları, görüntüleri izlendi. Bir metrobüs şoförü metrobüse binip duraktaki bir tavrından dolayı hiddetlenerek eldeki şemsiyesiyle metrobüs şoförüne vurmuştu. Hatırlıyor musunuz? Adam da yani seyir halinde. Şoför kalktı böyle, giriştiler birbirine. Kaza oldu, kaç kişi yaralandı böyle. Allah lütfetti, bu şoför arkadaşlara Kocaeli'nde bir seminer verdim ben. Hepsi karşımda böyle. Grup grup geliyorlar. Hepsini anlattım. 5-6 grup geldi böyle. 300 kişilik, 500 kişilik ekipler halinde. O zaman Kadir Topbaş rahmetli başkanımızdı. Ya dedim, arkadaşlar bir düşünün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün belediye otobüs şoförlerine, metrobüs şoförlerine dedi ki, topladı sizi. Arkadaşlar dedi, belli yerlere kameralar yerleştirdim. 5 tane de deliği saldım İstanbul'a. Eline de bir şemsiye verdim. Yani şemsiye, Allah korusun, ucundaki demiri gözümüze falan sokmadıktan sonra nasıl bir zarar verir ki? Pof pof bir ses çıkartır kafaya vurunca. Büzülmüş, dürülmüş bir kumaş parçası sonuçta yani. Hakikaten kafaya pof pof vurulur, ne olur yani. Dedi ki, bu saldığım 5 deli kim olduğunu bilmiyorsunuz. Her şemsiyeli olabilir yani. Otobüse, metrobüse binince kafanıza birkaç tane böyle vuracak. Ben de bunun karşılığında eğer tevazuyla, hoşgörüyle davranıyorsanız birer milyon dolar hesabınıza yatıracağım dese, Allah rızası için dedim, cevap verin, ne yaparsınız? Sizi temin ederim aziz dostlarım. Bu olay bugün gibi aklımda. Dinleyen şu anda şoför arkadaşlarımız vardır, bu ana şahit olmuş. Ağız birliğiyle, hiç itiraz eden olmadı. Ağız birliği, hocam dediler. Şemsiyeli birini görünce durak arası bile olsa dururuz, kapıyı açarız, onu buyur ederiz. Kafamızı da şemsiyeye doğru şöyle bir uzatırız. Sizi temin ederim, bütün cevaplar böyleydi yani. Bütün grupların cevapları böyleydi. Ne oldu şimdi? Hani bu durum haşa, teşbihte hata yok. Allah'ın vereceği ebedi cenneti 1 milyon dolar kadar değerli görmüyor muyuz yani? Onun için affetmek, onun için hoş görmek, onun için iyilikle, uhuletle, suhuletle yönetmek varken bu gazap, bu kin, bu öfke niye? Allah için yapılıyorsa insan iyilikleri imtina eder mi? Bakın Kassam Tugaylarına, Hamas'ın yiğit mücahitlerine bir bakın Allah rızası için. İsrail'in 100 yıldır yaptığı adam kaçırma, haneye tecavüz, çocuk kaçırma, kadın ve kızları esir alma, tecavüz etme, keyfi tutuklama, koca bir Filistin devletini ülkesi ve halkıyla birlikte yok etme, zeytin ağaçlarına varıncaya kadar, kuyularını betonla kapatma alçaklığına varıncaya kadar bir topyekün bir soykırım, tecavüz ve işkence uyguluyor, katliam uyguluyor. Buna karşı durmak adına 7 Ekim'de esir aldığı İsrail esirleri 471 gün bakıp besledi değil mi? 471 gün. Amacı onlara işkence yapmak olsaydı görürdük. Onlar her esir aldığı, İsrailler her esir aldığı Filistinli mazlumları neler yapıyor görüyoruz. Dünya böyle bir alçaklığa şahit olmadı aziz dostlarım. Kameraların önünde Filistinli mahkumlara tecavüz edip sonra da çıkıp bunu televizyonlarda hahamlarının, devlet büyüklerinin huzurunda milli kahraman ilan edilen bir alçaklığı dünya görmedi. Savaş esirine her türlü zulüm suç çünkü. Ama Hamas ne yaptı? Kassam Tugayları ne yaptı? Kendi elektrikleri, gıdaları, suları, ilaçları yoktu. Her türlü yokluğun içinde, her türlü haktan mahrum bir şekilde o yokluğun içinde kendilerine bunca zulmü yapan İsrail'lere karşı asla ve asla kötü bir eylemde bulunmadılar. Serbest bırakılan tüm esirlerin Hamas ve Kassam mücahitlerine olan muhabbetlerine, kendi devletlerinin onca baskısına rağmen hak ve hakikati haykırmasına, kendilerine asla kötü bir şey yapılmadığını, hatta çok iyi bakıldığını, hatta mücahitlerin onları İsrail bombalarına karşı bedenlerini siper ederek koruduklarını anlattıkları röportajlar izlemedik mi? Bu meyanda serbest bırakılırken Hamas ve Kassam mücahitlerine el sallayan, sevgiyle bakan, elini kalbine götürüp şöyle tevazuyla içli bir veda eden, yetmezmiş gibi o Hamas ve Kassam mücahitlerinin alnına birer öpücük konduran İsrail esirlerinin ibretlik görüntülerini izledik hep beraber. Kassam ve Hamas mücahitlerinin bütün dünyayı, İsrail dahil şok edici son hareketleri ise esirleri serbest bırakırken onların ellerine tutuşturdukları hediye çantaları oldu. Neden yapıyorlar bunları sizce mücahitler? Nedir dertleri? Dünyanın dört bir yanından akın akın İslam'a giren gayrimüslimleri görünce davanın İslam'ı sevdirmek, gerçek Müslüman'ın tavırlarını tüm dünyaya göstermek ve Muhammedi ahlakı yeryüzüne yaymak olduğunu görebiliyoruz. İşte tam da bu yüzden aziz dostlarım, Norveç'in eksi 40 dereceli soğuğundan Avustralya'nın artı 45 derecelik çöllerine varıncaya kadar insanlar sokaklarda, caddelerde, tüm şehirlerinde özgür Filistin ve kahrolsun İsrail nidaları atıyorlar. İşte tam da bu yüzden. Mücahitler bu hareketleriyle bütün dünyanın gönlüne girdiler. Şimdi Allah rızası için bir düşünün. Eşlerimiz bizim esirlerimiz değil. Biz onları Rabbimizden Allah'ın emri ve peygamberimizin kavliyle emanet aldık. Eşlerimiz bize kutsal bir emanet, esir değil onlar. Filistin'de mücahitler esir aldıkları düşmanlarına en iyi şekilde davranıp onları serbest bırakırken elleri hediyelerle uğurluyorken acaba biz eşlerimizle vaki bulacak bir boşanma anında onları nasıl uğurluyoruz dersiniz? Çalışanlarımızı işten atarken yıllarca bize emek veren, alın tere döken o garibanları nasıl yolluyoruz dersiniz aziz dostlarım? Dava ilahi kelimetullah olursa sabır da hoşgörü de tahammül de zirve olur. İnsan her türlü kötülüğün içinde bile bir iyilik bulur. İsterse bulur, isterse iyilik bulur, isterse kötülük de bulur. Ama hedefine Allah rızasını koyan, hedefine ebedi cenneti koyan kimse elbette iyilik bulur ve ona hangi yük ağır gelir? Bugün televizyonlarda saçma sapan yarışmalarda görüyoruz işte. Onca ağır yükleri, kabul edilmeyecek düzeydeki şiddet içeren eziyetleri, türlü türlü korku dolu çileleri, yarışma sonundaki ödülü hedeflerine koyup çeken, bunca işkencevari sıkıntıya, eza ve cefaya göğüs geren ve bunu yaparken de asla ve asla surat asmayan, üzülmeyen, gücenmeyen, gocunmayan, yarışmayı organize eden organizatörlere darılmayan, gücenmeyen yarışmacılar görüyoruz değil mi? Alacakları bir ev ya da bir arabanın şu koca alemdeki hükmü kum tanesi bile değilken ama gökleri ve yerleri kapsayan, üstelik ebedi olan bir cennet yarışmasında hem bu dünya hayatını bir yarış ve yakarış yeri kılan Rabbe hem de onun bizlere aynı kulvarda yarıştırmayı murat ettiği yarışmacılara tavrımız nasıl oluyor acaba sizce aziz dostlarım? Ayet-i Kerime'de okudum az evvel. Eşlerimiz ve çocuklarımız bizim için birer fitne, birer imtihan, birer yarışma konusu. Bunlarla ilgili sorulacak sorulara, o soruları bir soruna çevirmeden çözmekle ilgili Allah ve Resulü'nün ölümsüz tavsiyelerine de bir bakalım isterseniz. Soruyu soruna çevirmeden. Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'tan bir emanet olarak aldınız. Emanet alınan bir varlıkla ilgili, aziz dostlarım, söz hakkı o emaneti geçici olarak kullananda mıdır? O emanetin asıl sahibinde midir? Eşlerimizi affetmek aslında onlarla ilgili Allah'ın yargı vasfına sıfatına haşa müdahale ederek yargıyı ondan alıp bizim cevap vermemiz anlamına da gelir ki maazallah ilahi gazaba vesile olabilir bu hal. Biz kimiz ki kimi affetmiyoruz aziz dostlarım? Biz kimiz ki kimi yargılıyoruz? İlahi yargıcımız, ilahımız Allah'ken tartıda her şeyi ben tartacağım, huzuruma geleceksiniz, mahşerde din gününün sahibi mutlak olarak ben olacağım demişken, geçici pazar yerleri gibi fani mahkemelerde birbirimizi sürdürmenin ne anlamı var? Üstelik Hicr 85. ayet-i kerimede Rabbimiz, biz gökleri ve yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamette mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut demişken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin en hayırlınız ehline, eşine ve çocuklarına, hani ehlimiz ya aile, dolayısıyla eşine ve çocuklarına yanıyoruz burada, en hayırlı olanınızdır. Ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım buyurmuşken, müminlerin iman bakımından en olgunu ve en hayırlısı hanımına en hayırlı olandır diyorken, acaba bir düşünelim, en hayırlı davranış nasıl olur aziz dostlarım ya da nasıl olmalıdır? Alan Paton diyor ki, bize derin bir yara açıldığında affedene kadar asla iyileşemeyiz. Eşimizin kötü bir kelamında o sözü 20 yıl bandı tekrar tekrar geri geri sararak dinlemek, bence sadece ve sadece yarayı kanıtmaktan başka bir şey değildir. Ve biz tıbben biliyoruz ki iyileşmeyen yaralar kansere dönüşür. Bu anlamda Lokman Hekim, ey oğulcum der, iki şeyi tut, iki şeyi unut. İşte bu tavsiyeye tam da burada ihtiyacımız var. İki şeyi tut, yani unutma. Ne bunlar? Sana yapılan iyiliklerle senin yaptığın kötülükleri asla ve asla unutma. İki şeyi tutma, yani unut. İki şeyi tut, iki şeyi unut. Peki neleri tutmayayım, unutayım? Sana yapılan kötülüklerle senin yaptığın iyilikleri de unut. Başın rahat istersen bu tavsiyelere uyarsın. Yine bu beyanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey insanlar, kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Ama bizim onların üzerinde hakkımız varsa onların da bizim üzerimizde hakları var, değil mi? Onları yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onları dövmeyin, onlara çirkin bir şey söylemeyin, fena söz söylemeyin. Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız bile olabilir ki bir şey sizin hoşuna gitmez de Allah onda birçok şeyi hayır takdir etmiş bulunur. Mümin bir erkek mümin bir kadına kızıp da darılmasın. Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa öbüründen memnun olabilir buyuruyor. Burada hoşgörünün en büyük erdem olduğunu söylemeden geçemeyeceğim aziz dostlarım. Hoş görmek erdemlerin en büyüğüdür çünkü Rabbe olan şükrü ve teşekkürü içerir. Hoş görmek, hor görmemek, affetmek, bağışlamak, Allah'ın takdirine boyun eğmeyi ifade eder. Bunca emir ve tavsiyeye rağmen hoş görmediğimiz her hal ve durum haşa sanki Rabbimize karşı Allah'ım şimdi durup dururken bunun ne gereği vardı? Sırası mıydı şimdi? Yani niye böyle bu şekilde yaptın der gibi. Bu ne biçim iş der gibi haşa bir hadsizliği de içerir. Sınanıyoruz işte, daha ötesi var mı aziz dostlarım? Sınayan kim? Allah. Kaderde imtihanı takdir eden kim? O anı yaratan kim? Allah, yani ötesi var mı? Görüldüğü üzere bu sebeple hep bir sabır, hep bir şükür, hep bir tahammül, hep bir hoşgörü hali içinde olmakımız emrediliyor. Bizim hayrımıza yaparsak kendimize yani. Aziz dostlarım, mülk Allah'ın değil mi? Hepimiz ondan geldik ve yine ona gideceğiz. Sahibimiz ve Mevlamız odur. Bu yarışta takdir ettiği kulvar dünya hayatıdır. Hepimiz ebediyet yarışının fani yarışmacılarıyız. Murad-ı İlahi hangimizin daha hayırlı işler yapacağını sınamak üzere kurmuş bu imtihanı. Mükafat haktır. Kazanana cennet, kazanmayana cehennem haktır. Bu açıdan bu sabır, bu tahammül, bu hoşgörü bir aile değeri haline gelmek zorundadır. Çünkü ku enfusekum ve ehlikum nara bu dünya hayatındaki en önemli iki vecibedir. Kendimizi ve ehlimizi, eşimizi, çocuklarımızı, ailemizi, ateşi insanlar ve taşlar olan, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden, azabından korumak için. Dolayısıyla bu hoşgörü, bu sabır, bu tahammül bir aile değeri haline gelince bu önce dünyamızı güzelleştirir. Sonra mizacımızı, fıtratımızı, nihayetinde ruhumuz da bu hoşgörülü ve affedici bedende olmaktan razı olur, mutlu olur, memnun olur. Peki ruh memnun olursa bu bedende ne olur? Ruh hepinizin bildiği üzere Allah'ımızın bize وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ تَجَلِّسِيْلَ kendi ruhundan üflediğidir. Kul bedene, zihnen, manen Allah'ın istediği şekilde olursa ruh o bedende muazzep olmaktan kurtulur. Ruhu saadete erenlerin ebedi hayatları da saadete erer. Ruh o bedende mutlu olduğu sürece Allah da kulundan razıdır, memnundur. Bu açıdan bir hoşgörü vesilesi olarak Rabbimizi kendimize örnek almaklığımız şarttır. Biraz haddini aşan bir tabir olarak algılamayın lütfen bunu. Hani Rabbimizi kendimize örnek almaklığımız nasıl ola ki hocam? Tasavvufta buna biliyorsunuz tahalluku bi ahlakillah deniyor. Bu şekilde ifade ediliyor. Allah'ın o yüce ahlakıyla ahlaklanmak. Allah'ın cemal sıfatlarında hani Rahman, Rahim, affetmesi, bağışlaması, esirgemesi, koruması, kollaması, mühlet vermesi, rahmetinin gazabını aşıyor olması, her şeye rağmen ihsanında bize gani gani lütfetmesi, bizim de aile hayat içerisinde modellememiz gereken rahmani vasıflardır, özelliklerdir. Aziz dostlarım, Allah'ın bir vasfı nasıl modellenebilir? Söylerken bunun biraz tuhaf geldiğini biliyorum. Ama dilimizde virt olan mübarek Kadir gecesi geliyor işte. Bin aydan hayırlı. Rabbim rızası doğrultusunda yaşamamızı, ihya etmemizi lütfeylesin inşallah. Kadir gecesinde nasıl dua edeceğini soran Hazreti Ayşe validemize Allah Resulü önerdiği Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afu fafu anne fafu anni Rivayette öyle de var. Bizi affet var, beni affet de var. Allah'ım muhakkak ki sen kerem sahibisin, affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah affedici ise, affetmeyi severse, kullarının da affedici olmasını, affetmesini sever mi, sevmez mi? Üstelik hataları bağışlama ve kin tutmama, aile içi huzurun korunmasına katkı sağlayıp, bizi de arındırıp temizliyorken, şeytanı mahvediyorken, çıldırıyorken, çıldırtıyorken, melekleri ve Allah'ı sevindiriyorken bunu yapmamak ne ola ki acaba? Fyodor Dostoyevski Suç ve Ceza'da affetmenin ve hoşgörünün insan ruhundaki derin etkilerini işliyor malumunuz. Bir insanın ruhunu besleyen, onun içindeki iyilik duygusunu yeşerten tek şey affetmektir diyerek aslında Raskolnikov'un içsel çatışmaları ve affetme arayışını ve insanın kendisiyle barışmasını anlatmaya çalışıyor. Affetmek bu açıdan dışsal olduğu kadar içsel bir barıştır. Aynı zamanda iç huzurudur kişinin. İçinde huzura kavuşmak isteyen dışındaki her şeyi affetmesi gerekiyor. Acizane benim gördüğüm bu. Madem ki yaradılanı yaradandan ötürü hoş göreceğiz. Madem ki affettiğimizde Allah da ya kulum bu acizliğiyle affediyor da bize affetmek daha fazla yakışır diyerek umulur ki bizim affolmamıza da vesile olur bu davranışımız. Affetmekle ilgili son olarak size mahşerdeki amel defterimizi hatırlatmak isterim aziz dostlarım. Madem ki Allah'ımızın ahlakını modelleyeceğiz, onun ahlakı affetmekle ilgili tam olarak şöyledir. Amel defterinde sevaplar 50.0001 bile olsa kul cenneti garanti etmiş demektir. Çünkü 50'yi geçti. 50-50 şüphede, araftayız yani. Ama 0.001 bile olsa, bu kadar bile olsa, miskal kadar, zerre kadar, toz zerresi kadar bir şey bile teraziyi tartıyorsa onu, işte bu 0.0000, 1 milyon tane 0.01 bile olsa, o bir hatırına af olacağız demektir inşallah. Buna bir de günahlar açısından bakalım. Sevapların 50.0001 olması demek, günahların da 49.999 olması anlamına gelir. Değil mi? Ne oluyor bu durumda? Yani sevap 50.0001, günah da 49.999. Yani olan şey şu aziz dostlarım, Rabbimiz 100 üzerinden 49.999 hatamızı, kusurumuzu, günahımızı affediyor. Allah'ımız bizim bunca günahımızı affederken şu aciz kul halimizle utanmadan nasıl %1'lik, %10'luk, %20'lik kusurları aile içerisinde düşmanlığa, kine, nefrete, Allah korusun sonu boşanmalara varan çirkin kavgalara vesile kılabiliyoruz? Bu önemli sorumu Allah rızası için şu mübarek Ramazan hürmetine düşünmeye davet ediyorum sizleri. Gelecek hafta affetmenin, bağışlamanın, hoş görmenin, sabretmenin, tahammül etmenin aile içerisindeki erdemlerini anlatmaya devam edeceğim ama gelecek haftaya kadar Ramazan hürmetine affetmediğiniz aile içerisinde bir şey kalmasın inşallah. Temizlemediğiniz bir hesap kalmasın. Arındırmadığınız bir kir kalmasın. Umulur ki bu Ramazan hürmetine ya kullarım nasıl birbirlerini böyle affettiler, ben de onların bütün günahlarını affedeyim diye tamamen arınmış ve temizlenmiş olarak mağfirun zümresine ilhak olarak çıkarız. Bayramı gerçek manada bayram ederiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.